Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman imzalı Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Cuma Gününün Önemi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazıda Müslümanlar açısından Cuma gününün önemini ele almaya çalışacağız. Yüce Allah bir takım sebeplere ve hikmetlere binaen yarattığı bazı varlıkları diğerlerine üstün kılmıştır. Onun bazı zamanları, mekanları, varlıkları diğerlerine üstün kılması kesinlikle rastgele değildir. Söz gelimi mekanlar içinde Mekke'yi, şehirlerin anası, cennetler içinde Firdevs'i, peygamberler içinde Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, kitaplar içinde Kur'an-ı Kerim'i, kıbleler içinde Kabe'yi, aylar içinde Ramazan ayını, yılın günleri içinde Arefe gününü, melekler içinde Hz. Cebrail'i, nesiller içinde sahabe-i kiram neslini diğerlerine üstün kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Cuma gününün önemini şu şekilde belirtmiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamette ancak Cuma günü kopacaktır. Bu hadis bize Cuma gününün haftanın diğer günleri içinde niçin daha üstün olduğunu açık bir biçimde ortaya koymakta ve bunun dört sebebi bulunduğunu belirtmektedir. 1. İlk insanın yaratılışı Cuma günü olmuştur. İnsan varlıklar içinde en son yaratılan ve en üstün olan varlıktır. Melekler ve cinler insandan önce yaratılmışlardı. İlk insan Hazreti Adem yaratıldığında Rabbimiz meleklerin Hazreti Adem'e secde etmelerini istemiş, meleklerin tamamı secde ettiği halde cinlerden olan iblis secde etmeyerek ilahi rahmetten kovulmuştu. Hadiste ilk insanın yaratıldığı günün Cuma günü olduğu belirtilmekle birlikte meleklerin Hazreti Adem'e secde etmelerinin iblisin ise secde etmeyerek kovulmasının o gün gerçekleşip gerçekleşmediği açık olarak belirtilmemektedir. Bununla birlikte Kur'an ayetinde Hazreti Adem'e ruh verildiği anda meleklerden secde etmeleri istendiği belirtildiğine göre, meleklerin Hazreti Adem'e secde etmelerinin de bugün gerçekleştiği sonucu çıkarılabilir. Aynı şekilde iblisin de o gün secde etmekten geri durduğu, ilahi rahmetten kovulduğu, Rabbimizden kıyamet gününe kadar süre istediği ve kendisine süre verildiği günün de Cuma günü olduğu dolaylı olarak çıkarılabilir. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Cuma gününün ilk insanın yaratıldığı diğer varlıklar karşısında üstünlüğünün göstergesi olarak ona secde edilmesinin Cuma günü istendiği, meleklerin insana Cuma günü secde ettiği, iblisin ise Cuma günü secde etmekten kaçınarak şeytanlık rolünü üstlendiği söylenebilir. Bu, insan için imtihanın Cuma günü başladığını da göstermektedir. 2. İnsanın cennete girdiği ilk gün Cuma günüdür. Kur'an, Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'nın yaratılışları sonrası cennete yerleştirildiklerini şu şekilde bildirir. Biz, ey Adem, sen ve eşin beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer şu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Bakara 35. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk insanın cennete girişinin Cuma gününde gerçekleştiğini belirtir. Buna göre Cuma günü insanın Allah'ın yarattığı en üstün mekan olan cennetle tanıştığı gündür. 3. Cuma günü insanın dünyaya gönderildiği gündür. Hazreti Adem ve Hazreti Havva cennete yerleştirildiğinde Rabbimiz onlara cennet nimetlerinin serbest olduğunu, bununla birlikte bir ağaca yaklaşmamalarını ve şeytana kulak vermemelerini söyledi. İblis vesveseleriyle onları kandırdı ve onlar yasak ağacın meyvesinden yediler. Bunun ardından Rabbimiz onları cennetten çıkararak dünyaya gönderdi. Böylece insanoğlunun dünya üzerindeki hayat serüveni başlamış oldu. Kur'an bu olayı şu şekilde haber vermektedir. Allah buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Adem'le eşi dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Araf 19-25. Bir başka surede aynı olay şu şekilde anlatılmaktadır. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bu hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulur, sıkıntı çekersin. Şimdi burada senin için ne acımak vardır ne de çıplak kalmak. Derken şeytan onun aklını karıştırıp, ey Adem dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Bu suretle Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan, cennetten inin. Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Taha 118-124. 4. Kıyamet, Cuma günü kopacaktır. Kur'an'ın pek çok ayeti kıyametin ne zaman kopacağını yalnızca Allah'ın bildiğini ifade eder. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde kıyametin Cuma günü kopacağını bildirmiştir. Bu iki konu arasında bir çelişki yoktur. Çünkü Allah Resulü kıyametin hangi cuma kopacağını bilmediği gibi cuma günü içinde belirli bir vakitte zikretmemiştir. Kıyametin cuma günü kopması demek, insanların imtihanlarının sona ermesi, imtihan meydanı olarak açılmış olan dünyanın yok edilmesi demektir. Yukarıdaki hadis bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haftanın günleri içinde cuma gününün niçin diğer günlerden üstün tutulduğu, Müslümanların haftalık namazı olan cuma namazının niçin bugüne yerleştirildiği açık bir biçimde anlaşılmaktadır. Zira insanların bütününün hayatında merkezi öneme sahip olan dört olayın da gerçekleştiği gün cuma günüdür. Cuma, İnsan açısından hem varoluş, hem asıl yurt olan cenneti görme, hem imtihanın başlangıcı, hem de bitiş günüdür. Her türlü önemli olayın gerçekleştiği bugün, Müslümanlar açısından bir bayram günü olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın son ayetinin geldiği gün de Arefe'ye rastlayan Cuma günü olmuştur. Bir sonraki yazımızda inşallah Cuma gününün başka faziletleri ve Cuma namazının meşru kılınmasının hikmetlerini ele alacağız. Profesör Doktor Soner Duman imzalı Cuma gününün önemi başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz Muhammed Yazıcı'nın kaleme aldığı İmam Şafii ile baş başa insanların en kıymetlisi kendinde kıymet görmeyendir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhammed bin İdris Eş-Şafii soyu Hazreti Peygamberimizin amcası Haşim bin Abdülmuttalib'e dayanır. Hicri 150 yılında Gazze'de doğan ve çocukken babası vefat eden İmam Şafii'yi annesi Mekke'ye götürmüş, burada 7 yaşında Kur'an'ı, 10 yaşında Muvatta'yı ezberletmiştir. 13 yaşında Medine'ye rihlesiyle hadis eğitimi aldığı İmam Malik'in övgüsüne mazhar olduktan sonra Yemen'e, ardından Irak'a yerleşir. Tedrisat, telif, münazara, hadis neşri ve hüküm istinbatıyla geçen yıllarda kendi mezhebini oluşturur. Ahir ömründe yaşadığı Mısır, Şafii'nin mezhebini yenilediği bölge olarak hayatında önemli dönem ayrımını ifade eder. Henüz yaşarken şöhreti her taraftan ilim erbabını kendisine çekmiş, tefsirden nahve, hadisten aruza bütün ilimlerde derinliğiyle temeyyüz etmiştir. Er-Risale eseriyle usul-i fıkhın kurucusu olarak bilinen İmam Şafii, Hicri 204 yılında Mısır'da vefat ettiğinde geriye müstakil menakıb kitapları oluşturacak kadar şer'iyat, arabiyat ve maneviyat mirası bırakır. Talebelerinden Ahmet bin Hanbel'in onun hakkında iki şahitliği, Şafii dünya için güneş, insanlar için sıhhat gibiydi. Bu ikisinin yerine başka bir şey geçebilir mi? Kaleme ve hokkaya el süren herkesin üzerinde Şafii'nin hakkı var. O olmasaydı hadis fıkhını bilmezdik. Fıkıh ehline kilitliydi de Allah onu Şafii ile açtı. İlim erbabının çoğunluğuna göre Hicri 2. asrın müceddidi sayılan üstadımızla ahlak ve adab konusunda mülakat gerçekleştirdik. Buyursunlar efendim. Kişisel bir soruyla başlasam, kaç yaşındasınız? Kişinin yaşını bildirmesi şahsiyet adabına uygun değil. İmam Malik'e senin gibi biri yaşını sorduğunda kendi işinle ilgilen cevabını aldı. Kişi yaşını söylediğinde eğer küçükse onu hakir görürler, büyükse ihtiyar muamelesi yaparlar. Anladım. Mazur görün sorumu o halde. Şahsiyetin esasları sizce nedir? 4 şey: güzel ahlak, cömertlik, tevazu ve ibadet şuuru. Kardeşlik hukukuna dair neler söylersiniz? Tarifle başlayalım. Kardeş, idare etmeye ihtiyaç duymadığın kişi demek. Dünyada kardeşlerin sohbetine denk başka bir mutluluk yok ve tabii onlardan ayrılık kadar hüzünlendiren başka bir şey de yok. İhvanla alakalı bir adab, kim kardeşine gizlice öğüt verirse gerçekten ona nasihat etmiş, değer katmış demektir. Kim de aleni şekilde kardeşine öğüt verirse onu rezil etmiş, ihanet etmiştir. İnsanları idare etmek bu kadar mı hassasiyet istiyor? Elbette, insanların siyaseti, yönetimi hayvanların siyasetinden daha zordur. Doğru, evet, sizinle konuşacak çok konu var ama sık vurguladığınız ilmi öne alalım. Nereden ileri geliyor ilmin fazileti? Gerçekte ilimden yoksun olanların dahi kendilerinde onun olduğunu iddia etmeleri ilme fazilet olarak yeterlidir. Keza cehalete de leke olarak kendisinde bulunanların ondan uzak olduklarını iddia etmeleri yeterli. İlim derken yaygın anlamıyla İslami ilimleri mi kastediyorsunuz? Daha geniş bir alan söz konusu. İlmin iki türü vardır. Dinler ilmi, bedenler ilmi. Dinlerle ilgili ilim fıkıhtır, bedenle alakalı olansa tıp. İkisi de her insana gerekli. Alimin ve tabibin olmadığı bölgede yaşama. Helal ve haramdan sonra tıptan daha soylu alan bilmiyorum. Ne var ki ehli kitap tıpta bize galip geldi. Müslümanların tıp bilgisini kaybetmesine üzülüyorsunuz. Hem de nasıl? ilmin üçte birini kaybettiler ve Yahudilere, Hristiyanlara teslim ettiler. İlimler arasında nasıl bir sıralama gözetiyorsunuz peki? Hangisinin tahsili öncelikli? Şiir, yüksek değerdekini düşürür. Düşük olanı yükseltir. Şu bir gerçek ki, şiir alimleri ayıplayıcı olmasaydı, bugün Levit'ten daha iyi şair olurdum. Nahiv sınırına vardığında terbiye eder. Faraiz, miras ilminde gayeye erişen hesap muallimidir. Hadis, bereket ve hayrını ömrün ahirinde gösterir. Fıkıhsa gence ve yaşlıya uygun, ilmin seyyididir fıkıh. İlim dallarının pratik faydalarına geçersek, Kur'an'ı öğrenen yücelir, fıkıhla ilgilenenin kıymeti artar. Hadis yazanın delili güçlenir, lügatle iştigal edenin tabiatı incelir. Hesaba dikkat edenin görüşü keskinleşir, hepsinden ötesi nefsini korumayana ilim fayda vermez. İlim talebinin dünyalık isteği ve zorluklara tahammülle ilişkisine geçebiliriz. Bir kere ilim talebinin nafile namaz kılmaktan daha faziletli olduğunu bilmek gerekiyor. Tıpkı hadisle iştigal nafile namazdan daha hayırlı olduğu gibi. İkinci olarak iktidar uğruna ve kibir duygusuyla ilim talep eden hiç kimse iflah olmaz. Ancak tevazu, maddi sıkıntı ve alimlere hizmet duygusuyla ilim talep eden felaha erer. İlme ancak darlık ve düşüklüğe sabırla ulaşılacağını unutma. Burada Allah korkusu nerede duruyor? Kişinin korkusunun seviyesi ilminin kadrine göre. Hiçbir alim yoktur ki Allah'tan korkmuyor olsun. Onun hilesinden emin olan cahildir. Arif diye bundan korkana derim. Dinde sonradan ortaya çıkan şeylerin bidatle alakasına nasıl bakıyorsunuz? Bahsettiğin yenilikleri iki kısma ayırabiliriz. Kitaba veya sünnete yahut esere ya da icmaya ters olan yenilikler, sapıklık türünden bidatlardır. Bunlardan birine muhalif olmayan hayırlı güncel uygulamalarsa, sözlük anlamıyla bidat olsa da yerilen türden değildir. Teravihin cemaatle kılınmaya başlanmasına dair Hazreti Ömer'in dediğini hatırla, bu ne güzel bidat. Burada verdiğiniz kriterler, kitap, sünnet, icma nasıl bir önem ve ilişkiye sahip, esaslar ve metotlar anlamında usulünüzü soruyorum aslında. İlk ikisinin yeri apayrı tabii. Temelde kitap ve sünnet üzerine konuşma ciddidir. İkisi dışındakiler hezeyan. Diğer taraftan asıl Kur'an ve sünnettir. Aranan çözüm ikisinde de bulunmazsa bunlara kıyasla hüküm verilir. Hadis sahih olduğunda bu sünnettir ve birçok manaya ihtimal verse de zahirine yorulur. İcma da tek bir hadisten daha önemli. Buradan hareketle sizden 3 tavsiye istesem. 1. Allah Resulü'nün sahabeleri hakkında derin tartışmalara girme. Yoksa yarın hasmın Allah'ın Resulü olur. 2. Kelam ilmiyle meşgul olma. Doğrusu ben kelamcıların Allah'ın zatını sıfatlarından soyutladıklarını tatil gördüm. Ve 3. Yıldız bilimiyle ilgilenme. Tasavvufla ilgili görüşleriniz de hayli kritik. Dediklerim açık, tasavvuf tembellik üzerine kuruludur. Akıllı bir adam tasavvufa yönelir de öğle namazına cemaate gelmezse ahmağa dönüşür. Bir adamın su üstünde yürüdüğünü, havada uçtuğunu görsen, halini Kur'an'a ve sünnete arz etmeden ona aldanmayasın. Şunu da ekleyeyim, 10 yıl sufilerin arasında kaldım. Kendilerinden öğrendiğim iki şey oldu. Vakit kılıçtır ve en değerli masumiyet imkan bulamamaktır. Bu tamam da evliya, Allah dostları diye bir şey yok mu? İlmiyle amel eden alimler evliya değilse Allah'ın hiçbir velisini bilmiyorum. Eyvallah. Amellerin en zoru sizce nedir? En zor ameller şu üçüdür. Azken cömertlik etmek, yalnızken takva sahibi olmak, korku ve umut duyulan kişinin yanında hakkı söylemek. Sadece korkudan değil, memnun etmek için de haktan sapılabiliyor. İnsanları memnun etmek ulaşılamayacak bir gaye. milletin dilinden kurtulmanın bir yolu yok. O halde kendine fayda sağlayan şeye yönel. İnsanların hepsini razı etmeye ne kadar gayret etsen nafile. Dolayısıyla kul kendiyle Allah arasında ihlas bağı kurmalı. Belki de ötesi insanlara beyhude yaranma çabası. Tabii ki ve giden senden gidiyor. Şahsen kimi bulunduğu konumdan yukarı çıkardıysam, o yükseldiği kadar ben alçaldım. Arayı nasıl bulacağız üstadım? Orta yoldan gitmekle, insanlardan fazla esirgemek düşmanlığı doğurur. Onlara çok açılmaksa kötü arkadaşlara sebep olur. İkisinin arasında dengede dur. Kendimizi beğenmeye karşı ne önerirsiniz? Amelinde ucuptan korkuyorsan, kimin rızasını amaçladığını, hangi ecri arzuladığını, hangi cezadan korktuğunu ve hangi afiyete şükrettiğini düşün. Bunlardan birini tefekkür edersen, amelin gözünde küçülecektir. Kurtuluş reçeteniz nedir? Çareyi nerede görüyorsunuz? Sustunuz. Başka konuya geçebiliriz. Susmam mı daha hayırlı, cevap vermem mi emin değilim. Şunları söyleyebilirim. Allah'a sıdku samimiyetle bağlanan kurtulur. Dinine titizlik gösteren alçaklıktan salim olur. Bu kısaca kamil imandır. Peki neler imanı kemale erdirir? Üç şey. Marufu emretmek ve kendin de uygulamak. Münkerden sakındırmak ve kendin de sakınmak. Allah Teala'nın hududuna riayet etmek. Bunu sormasam aklımda kalırdı. Bitkin görünmediğiniz halde neden asa taşıyorsunuz? Misafir olduğumu hatırlamak için. Müthiş gerçekten. Kıymetli bir söyleşiydi. Allah razı olsun. Son sözünüzde noktalayalım. Kıymet dedin. Hitamımız o olsun. İnsanların en kıymetlisi kendinde kıymet görmeyendir. Nefsinde fazilet bilmeyen en faziletli olandır. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı İmam Şafii ile baş başa "İnsanların en kıymetlisi kendinde kıymet görmeyendir" başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.